Ayrım 43, sayfa 430. 15 güne ya da 3 haftaya kalmaz diye ekledi amcam Toby gülümseyerek, yürüyüşe geçecektir. Bu dünyada izninizle efendim bir daha asla yürüyüşe geçemeyecektir dedi onbaşı. Yürüyecek dedi amcam Toby, bir ayağında potin, öteki ayağı çıplak yataktan aşağı zıplayarak. İzninizle efendim dedi onbaşı, mezarından başka hiçbir yere gidemez artık o. Yürüyecek diye haykırdı amcam Toby, potinli ayağıyla bir adım atıp hiçbir yere varmaksızın. Yürüyecek dedi ve alayına iltihak edecek. Dayanamaz dedi onbaşı. Takviye edilecek dedi amcam Toby. Düşüp kalır dedi onbaşı. Ya çocuk ne olacak? Düşmeyecek dedi amcam Toby kesin bir tavırla. Heyhat, göreceğiz. Biz elimizden geleni yapalım gene de dedi Trim kendi görüşünde ısrar ederek. Zavallıcık yakında ölecek. Ölmeyecek. Tanrı şahidim olsun diye haykırdı amcam Toby. Bu yemini göksel mahkeme kalemine uçarak yetiştiren suçlayıcı ruh şahadeti harfiyen tekrarlarken yüzü kızardı. Ve kaydedici melek söylenenleri aynen yazarken göz pınarlarından aşağı süzülen bir damla yaş sözcüğün üzerine düşüp onu ebediyen okunmaz kıldı. 9. Bölüm. Amcam Toby yazı masasına gitti, kesesini aldı, iç donunun cebine yerleştirdi ve onbaşı ertesi sabah için bir doktor temin etmesini buyurduktan sonra yattı uyudu. 10. Bölüm. Lefiver'in hikayesinin sonu. Ertesi sabah güneş Lefiver ve zavallı oğlu dışında herkes için pırıl pırıl parlıyordu. Ölümün soğuk eli göz kapaklarına çökmüştü teğmenin ve su değirmeninin çıkrığı daha henüz bir kez bile dönmemişti ki her zamankinden bir saat erken uyanmış olan amcam Toby haber vermek ve izin istemek gereği duymaksızın teğmenin odasına girdi. Yatağın yanındaki iskemleye oturdu, her türlü adab ve muaşeret kuralından azade, eski bir dost ya da askerlik arkadaşı edasıyla perdeleri açtı, ona hatırını sordu. Geceyi iyi geçirmiş miydi? Amcam ne yapabilirdi? Ardından da bu soruların hiçbirinin yanıtını beklemeden önceki gece onbaşıyla kendisinin birlikte kararlaştırmış oldukları planı açıklamaya koyuldu. ''Derhal evinize dönüyorsunuz Lefiver'' dedi amcam Toby, ''benim evime. Rahatsızlığınızın ne olduğunu öğrenmek için bir doktor çağrılacak, bir de eczacı. Onbaşı bakımınızı üstlenecek, ben de hizmetkarınız olacağım Lefiver.'' Amcam Toby'nin garip bir iştenliği vardı. Senli benli olma yatkınlığının sonucu değil, nedeniydi bu. Size aniden ruhunun derinliklerini açar, kalbinin iyiliğini önünüze seriverirdi. Bakışları, sesi, davranışlarıyla sizi buna ikna ederdi. Dahası, bahtsızları gelip kanatları altına sığınmaya çağıran bir tavrı olmuştu hep. İşte bu yüzden amcam Toby, babaya yönelttiği iyi niyetli önerilerini henüz bitirmemişti ki, oğul birden kendini onun dizlerine atıverdi ve ceketinin yakasını yapışıp çekiştirmeye başladı. Lefiver'in yavaşlamış ve soğumaya yüz tutmuş kanı ve ruhu nihai durağa doğru ilerlerken kalbi birden sanki son bir hamle yaptı. Gözlerindeki perde aralanır gibi oldu ve amcam Toby'nin yüzüne umutla baktıktan sonra gözleri oğlana takıldı kaldı. Ah, o incecik bağ, ne denli de ince olursa olsun bir daha asla kopmayacaktı. Doğa anında müdahale etti, gözler yeniden perdelendi, nabız tekledi, durdu, çalıştı, attı, durdu, ilerledi, devam edeyim mi? Yok, hayır. 11. Bölüm. Kendi hikayeme dönmek için öyle sabırsızlanıyorum ki, talihinin bu dönem noktasından amcam Toby'nin benim mürebbim olarak onu önermesine kadar genç Lefiver'in başından geçenleri bir sonraki bölümde kısaca anlatacağım. Bu bölüme eklenmesi gerekenler ise aşağıdakilerden ibaret. Amcam Toby, genç Lefiver'i elinden tuttu, zavallı temini birlikte son yolculuğuna uğurladılar, cenaze töreninde en çok ikisi ağladı. Dendermont valisi bütün askeri törenlerin yapılmasını sağladı. Yorick de ondan aşağı kalmayarak bütün dinsel törenleri uyguladı. Zira Teğmen onun kilisesinin bahçesine gömülecekti. Ve anlaşıldığı kadarıyla cenaze töreninde bir vaaz verdi. Anlaşıldığı kadarıyla diyorum, çünkü Yorick'in kendi mesleğindekilerle paylaştığını sandığım bir adeti vardı. Yazdığı her vaazın ilk sayfasına nerede, ne zaman, neden verilmiş olduğunu yazardı. Bunun yanı sıra her zaman vaaz üzerine kısa bir yorum ya da eleştiri ekleme alışkanlığı vardı ki bu bölüm vaazın değerini nadiren arttırırdı. Örneğin, bu vaaz Yahudi dininin yasaları üzerine, ondan hiç az etmiyorum, içinde Waterland vari, Daniel Waterland 1683-1740, ahlakçı, teolog, Advice to a Young Student 1706, genç öğrenciye nasihatler yazarı, Stern'in kendi vaazlarında Waterland'den etkilendiği bilinir. Dünya kadar bilgi olduğunu kabul etmekle birlikte hepsi de basma kalıp ve de fevkalade basma kalıp bir biçimde bir araya getirilmiş. Bu vaaz zayıf bir kompozisyon, yazarken aklım neredeydi acaba? Ne nokta B nokta. Not bene. Şuraya dikkat edin. Bu metnin üstünlüğü herhangi bir vaaza ayarlanabilir olması, bu vaazın üstünlüğü ise herhangi bir metne uyarlanabilir olması. Bu vaaz yüzünden asılabilirim çünkü çoğu çalıntı. Doktor Payda Günes, pedagog, benden haberdarmış. Hırsızı bulmak istiyorsan peşine bir başka hırsız sal. Yazılmış olarak bulduğum yarım düzüne kadar vaazın arkasına ise şöyle böyle, bir ikisine de moderato. Hep aynı ortalama hızda diye not düşülmüş. Herhalde Altieri'nin İtalyanca sözlüğünden, İtalyanca Ferdinando Altieri'nin Dizianora Italiano ed Inglese 1726 ve 1727 adlı sözlüğünün yeniden gözden geçirilmiş baskısı 1750'de yapılmıştır. Alınmış olmalı. Ama daha çok Yorick'in kırbacından çözülerek edinilmiş yeşil kırbaç lifleriyle bağlanmış moderato işaretli iki vaaz ile şöyle böyle diye not alınmış yarım düzüne vaaz bıraktığına göre her ikisinden de hemen hemen aynı şeyi kastetmiş olması gerektiği rahatça söylenebilir. Bu faraziyenin önünde bir tek engel var. Moderatolar şöyle böylelerden 5 kat daha iyi. İnsan kalbi üzerine 10 kat daha fazla bilgi. 70 kat daha fazla nükte ve canlılık içeriyorlar ve benim seviyeme ulaşması için söylüyorum 1000 kat daha fazla deha sergiliyorlar. Hepsini taçlandıransa hepsiyle bağlantılı olanlardan çok da eğlendirici olmaları. Bu nedenle Yorick'in dramatik vaazları dünyaya sunulsa her ne kadar pek çoğu içinden ancak bir tane şöyle böyleyi seçsem de iki moderatoyu derhal yayımlama macerasına hiç tereddütsüz atılırım. Yorick'in dinbilimsel kompozisyonları üzerine lentamente, yavaşça, moderato ve aşağıdakiler gibi bir müzik terimidir. Tenute, uzatılarak, grave, pesten ve zaman zaman adagio, ağırca, biri üzerinde a l'octava alta, bir üst oktavdan, bir başkasının arkasında con strepito, gürültülü, üçüncüsünde siciliano, özellikle 18. yüzyılda popüler olan yavaş ritimli ve sallanarak yapılan dans türü siciliano tarzında, dördüncüsünde alla capella, sözlük anlamı kilise tarzındadır ancak müzikal bir terim olarak 3 farklı anlam taşır. Birinde con l'arco, yay ile, ötekinde senza l'arco, yay kullanılmadan. Gördüğümde aklım daha da karışıyor. Bütün bildiğim bunların müzik terimleri olduğu ve bir anlamlarının bulunduğu. Kendisi de musiki şinas biri olduğuna göre bu ifadeleri elindeki kompozisyonlara uygularken eminim muhayyilesinde onların tekabül ettiği belli fikirlere göndermeler vardı. Onları dinleyenler de aynı duyguyu uyandırıp uyandırmadıkları ayrı konu. Bunların arasında beni özellikle böyle konu dışına çıkmaya sevk eden belli bir vaaz var. Zavallı Lefiver'in cenazesi için bir başka vaazdan çala kalem kopya edilmiş izlenimi veren bir vaaz. Bu bana onun en sevdiği kompozisyon gibi gözüktüğü için daha da fazla dikkatimi çekti. Vaaz ölümlülük üzerine enine ve boyuna kınnapla bağlanmış, sonra rula yapılıp yarım sayfalık kirli bir mavi kağıda sarılmıştı. Eski bir derleme dergisinin, Stern roman yazarı ve hekim Tobias Smollett'in 1721-1771 yayına hazırladığı Critical Review adlı dergiye laf atıyor. Dergi Stern'in kitabına karşı her ne kadar düşmanca bir tavır almamışsa da Tristram Shandy'nin 3. ve 4. kitapları üzerine şöyle bir eleştiri yayınlamıştır. Bütün bu gösteri boyunca huysuz bir tavır, kendini beğenmiş bir eda, yapmacıklı bir bilgiçlik, dahası bazı kaba ifadeler, hazmedilmemiş fikirler ve edep eksikliği açıkça sergilenmektedir. Atılmış kapağı olduğunu sandığım mavi kağıt artık korkunç bir at ilacı kokusu yayıyordu. Bu aşağılama işaretlerinin kasıtlı olup olmadığından emin değilim. Çünkü vaazın hem de başına değil sonuna ötekilerden çok farklı bir not düşmüştü. Bravo! Gerçi pek belirgin değildi. Vaazın son satırından en az 2,5 inç aşağıda, sayfanın en sonunda sağ köşesinde olduğuna göre, sayfanın bu köşesi genellikle sağ parmağınız altında kalır ve haksızlık etmemek için söyleyeyim, karga tüyünde bir kalemle ve o kadar silik ve küçük harflerle İtalyanca yazılmış ki, baş parmağınız orada olsa da olmasa da zar zor okunabiliyordu. Öyle ki yazılış tarzı bakımından neredeyse özür diler gibi duruyor, üstelik böylesine sulandırılmış soluk bir mürekkeple yazıldığından kendini beğenmişliğin, kendisinden çok kendini beğenmişliğin gölgesinin ritrattosuna, portre benziyordu. Bu ikisi arasındaki fark, dünyaya terbiyesizce sırnaşan bir kendini beğenmişliğin kaba varlığıyla o kalemle yazan kişinin gönlünde gizlice yükselen geçici bir alkışın solgun hayali arasındaki farkı andırır. Bütün bu hafifletici nedenlere rağmen bunları yazıp yayınlamanın Yorick'i alçak gönüllü bir insan olarak öne çıkarmadığının farkındayım. Ama heyhat, kimse kusursuz değildir ve Yorick'in kusurunu daha da hafifleten, neredeyse silip yok eden bir süre sonra sözcüğün, daha koyu bir mürekkeple üstünün şöylece bravo'nun çizilmiş olmasıdır. Yazar sanki sözünü geri almış ya da bir zamanlar hoşuna giden bir fikirden utanmış gibi. Yorick'in vaazlarındaki bu gibi notlar bu tek örnek dışında bir kapak işlevi görecek şekilde hep ilk yaprağa yazılmışlar, genellikle de yaprağın arka tarafına, yani metne bakacak şekilde, ama söylevinin sonuna doğru 5-6 bazen 20 sayfa kaldığında daha büyük ve çok daha ateşli bir tur atardı. Sanki fırsattan istifade minberin katı kurallarından kendini kurtarabilmiş de birkaç neşeli söz edebilmiş gibi. Bunlar hafif süvari misali, hiçbir düzen tanımaksızın küçük müsaademelere girseler bile gene de erdemin saflarında olduklarına göre, söyleyin bana, Minir van der Blone der Dongevo Donoskre. Anlamsız olduğu kesin olan bu sözle 18. yüzyıl İngiltere'sinde Hollanda'yı tanımlamak için kullanılan durgunluk ya da kasvet kavramlarına gönderme yapılmaktadır. Ayrıca bakınız sayfa 623. Neden birlikte yayımlanmasınlardı? 12. bölüm. Amcam Toby her şeyi paraya çevirip alayın görevlisiyle, Lefevre ve Lefevre ile alacaklıları arasındaki bütün hesapları kapattığında, amcam Toby'nin elinde eski bir asker ceketiyle bir kılıçtan başka bir şey kalmadı. Bu durumda da amcam Toby, Lefiver'in mallarının tasarruf hakkını alma konusunda hemen hiçbir muhalefetle karşılaşmadı. Ceketi onbaşıya verdi. Bunu Trim, dedi amcam Toby, zavallı teğmenin anısına parçalayıncaya dek giy. Bunuysa, dedi amcam Toby, kılıcı eline alıp kınından sıyırarak, bunuysa Lefiver senin için saklayacağım. Tanrı'nın sana bıraktığı, diye sürdürdü sözlerini, kılıcı duvardaki bir kancaya asıp parmağıyla işaret ederek, Tanrı'nın sana bağışladığı bütün servet bu sevgili Lefever, ama Tanrı sana bu dünyada onunla dövüşerek ilerlemen için cesaret verdiyse ve sen de bunu onurlu bir insan gibi yaparsan bu da bize yeter. Amcam Toby, onu belli bir gelire bağlayıp ona bir daire içine düzgün bir çokgen çizmeyi öğretir öğretmez, Lefever özel bir okula kaydettirildi. Onbaşının düzenli olarak onu alıp eve getirdiği Pentecost ve Noel tatilleri dışında 17. yılın baharına dek, yani imparatorun Türklere karşı Macaristan'a bir sefer açacağı söylentileri yüreğinde bir ateş kıvılcımlandırıp da Yunanca ve Latince derslerine izin almadan asıp kendini amcam Toby'nin dizlerine atarak babasının kılıcını ve Eugene'in Savoy Prensi Eugene 1663-1736. Avusturya Kraliyet Ordusu'nun Fransız asıllı generallerinden, İspanyol hanedan savaşlarına katılmıştır, zamanın en önde gelen askeri strateji uzmanı olduğu kabul edilir. Ordusunda tarihini denemek için amcam Toby'nin iznini isteyinceye kadar okulda kaldı. Amcam Toby ikinci kez yarasını unutup Lefever, ben de seninle geliyorum, birlikte savaşacağız diye haykırdı. Ve ikinci kez elini kasına götürüp hüzün ve keder içinde başını önüne eğdi. Amcam Toby kılıcı teğmenin ölümünden beri asılı durduğu kancadan indirdi ve parlatması için onbaşıya verdi. Lefever'i donatmak ve Leghorn'a varabilmesini sağlamak üzere anlaşma yapmak için onu iki hafta alıkoyduktan sonra kılıcı ona teslim etti. Eğer cesursan Lefever, dedi amcam Toby, bu seni başarısızlığa uğratmaz. Ama eğer kader, dedi biraz durdu. Çünkü kader, dedi, eğer başka türlü isterse, diye ekledi amcam Toby, Lefever'i kucaklayarak, lütfen bana geri dön. Lefever, sana başka bir yol çizeriz o zaman. En derin yara bile Lefever'in kalbini amcam Toby'nin gösterdiği baba şefkati kadar etkileyemezdi. Amcam Toby'den en hayırlı bir oğlun, en hayırlı bir babadan ayrıldığı gibi ayrıldı. İkisi de gözyaşlarına gark oldular ve amcam Toby onu son kez öperken içinde annesinin yüzüğü bulunan babasından kalma eski kesesinin içine koyduğu 60 altını usunca eline sıkıştırdı ve Tanrı seni esirgesin dedi. 13. Bölüm. Lefever imparatorluk ordusuna ulaşabildiğinde Türkleri Belgrad'da Savoy Prensi Eugene'in en önemli zaferini gerçekleştirdiği şehirdir. Prens 1717'de kendisininkinden 4 kat büyük bir Türk ordusu tarafından kuşatılmış olmasına rağmen şehri ele geçirmeyi başarmıştır. Yenilgiye uğratmak üzereydiler ve ancak kılıcının hangi madenden yapıldığını öğrenecek kadar vakti oldu. Ama ondan itibaren hak etmediği bir dizi şanssızlık peşine takıldı ve 4 yıl boyunca onu yakinen takibe aldı. Bu sillelere sonuna kadar, ta ki Marsilya'da hastalık onu yenik düşürünceye dek dayanan Lefever ve sonunda oradan amcam Toby'ye bir mektup yazarak zamanını, işini, sağlığını, kısacası kılıcından başka her şeyini kaybettiğini, geri dönmek için ilk gemiyi beklediğini bildirdi. Bu mektup Susanna'nın neden olduğu kazadan yaklaşık 6 hafta önce meydana geldiği için Lefever her an beklenmekteydi. Babam, amcam Toby ve Yori'ye benim için nasıl bir mürebbi seçeceği konusunda nutuklar atarken, amcam Toby'nin aklında hep Lefever vardı. Ama babamın mürebbiden başlangıçtaki beklentilerinin biraz fantazi olduğunu düşündüğü için Lefever'in adını anmaktan kaçınmıştı. Ne var ki tasvir edilen kişi Yori'nin müdahalesiyle ince ruhlu, cömert ve iyi bir insan halini alınca Lefever'in imgesi ve onun geleceği konusunda duyduğu kaygılar amcam Toby'nin zihninde ısrarla belirdi. Derhal ayağa kalktı, piposunu elinden bırakıp babamın iki elini birden tutarak ''Lütfedin ağabey'' dedi, ''zavallı Fiver'in oğlunu size önermeme izin verin.'' ''Dilerim kardeşinin isteğini yerine getirirsin.'' diye ekledi Yorick. ''İyi kalplidir.'' dedi amcam Toby. ''Aynı zamanda cesurdurlar, izninizle efendim.'' dedi onbaşı. ''En iyi kalpler Trim, her zaman en cesur olanlardır.'' diye cevap verdi amcam Toby. ''Ve alayımızdaki en büyük korkaklarsa, izninizle efendim, en rezil kişilerdi. Örneğin çavuş Kumbur.'' sonra Bayraktar. Onları sonra konuşuruz dedi babam, bir başka zaman.